Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Yeşil Elbiseli Kız, Jenny Haynes ile Psikiyatrist Doktor. George Blair West'in birlikte kaleme aldığı Ağır Çocukluk İstismarı, Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve Adalet Arayışı üzerine bir anı kitabıdır. Kitabın merkezinde Haynes'in çocukken maruz kaldığı fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetten hayatta kalabilmek için geliştirdiği disosyasyon yer alır. Haynes, zihninin farklı parçalarının yani alterlerin dayanılmaz deneyimleri üstlenerek onu koruduğunu anlatır. Blair West ise uzun yıllara yayılan psikiyatrik çalışmasından gelen klinik çerçeveyi sunar. Böylece metin yalnızca kişisel tanıklık olarak kalmaz, travmanın zihin üzerindeki etkilerini anlaşılır biçimde ele alır. Anlatı ayrıca Haynes'in fail olan babasını yargı önüne çıkarma mücadelesini ve bu süreçte ortaya çıkan hukuki sonuçları izler. Amacı, istismarın etkilerini sansasyonel hale getirmek değil, dissosiyatif kimlik bozukluğuna dair yaygın yanlış anlamaları sorgulamak. Hayatta kalma stratejilerini görünür kılmak ve mağdurların sesinin adalet sisteminde nasıl duyulabileceğini göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, disosyasyonun bir hayatta kalma mekanizması olarak açıklanması. Kitabın en ayırt edici yönü, disosyatif kimlik bozukluğunu sıradan bir merak unsuru ya da korku anlatısı gibi değil, aşırı ve süreyen travmaya karşı gelişmiş bir korunma biçimi olarak ele almasıdır. Yeni Haynes, çocuklukta katlanılamayacak kadar ağır yaşantıların zihinsel olarak bölünmesine dayanan deneyimini anlatır. Kaynaklarda 2000'den fazla alterin oluştuğu belirtilir. Symphony, Muscles, Linda, Judas ve Ricky gibi isimler. Bu sistemin soyut bir teşhis etiketinden ibaret olmadığını, farklı işlevler üstlenen parçalarla yaşandığını gösterir. Ancak kitabın yaklaşımı bu parçaları romantikleştirmek değildir. Asıl vurgu, çocuğun güvenlik ve süreklilik duygusunu koruyamadığı koşullarda zihnin deneyimi bölümlere ayırabilmesidir. Doktor, Blair West'in klinik yorumları, okurun anı, kimlik, duygu ve beden tepkilerinin travma altında neden kopuk hissedilebildiğini kavramasına yardımcı olur. Bu çerçeve, Dide hakkında medyada sık görülen basitleştirici temsillerden ayrılır. Kitap, tanının tek başına kişiyi tanımlamadığını, her travma mağdurunun aynı belirtileri göstermediğini de dolaylı biçimde hatırlatır. Bu nedenle metin, hem kişisel anlatının özgürlüğünü hem de travma bilgisine dayalı bir okuma ihtiyacını birlikte taşır. İkinci olarak, kişisel tanıklık ile psikiyatrik açıklamanın birlikte kurulması, Yeşil Elbiseli Kız, iki farklı anlatım düzlemini bir araya getirir. Yeni Haynes yaşadıklarını, iç dünyasındaki parçaları ve yıllara yayılan mücadeleyi tanıklık diliyle aktarırken, Dr. George Blair West, bu deneyimlerin ruh sağlığı açısından nasıl anlaşılabileceğine dair bağlam sağlar. Bu yapı önemlidir. Çünkü yalnızca klinik bir metin yaşananların insani ağırlığını kaybedebilir. Yalnızca anı anlatısı ise okurun disosyasyonla ilgili temel kavramları yerli yerine oturtmasını zorlaştırabilir. Blair West'in 20 yılı aşan disosyatif travma çalışması, anlatının tıbbi teşhis iddialarıyla kişisel deneyim arasındaki sınırları daha dikkatli kurmasına katkı verir. Oker, diyedinin her görünümünün aynı olmadığına, tedavi ilişkisinde güvenin ve uzun vadeli çalışmanın önemine dair bir perspektif edinir. Bununla birlikte kitap, klinik uygulama kılavuzu değildir. Tedavi yöntemi seçmek, belirtilerden kendi kendine tanı çıkarmak ya da başkasının deneyimini Haynes'in hikayesiyle özdeşleştirmek için kullanılmamalıdır. Değeri, uzmanlık bilgisini insani tanıklığın yerine koymamasında yatar. Psikiyatri dili burada kişinin sesini bastıran bir otorite olarak değil, karmaşık bir deneyimi daha dikkatli dinlemeyi mümkün kılan destekleyici bir araç olarak işlev görür. Üçüncü olarak, adalet sürecinde alterlerin tanıklığı ve hukuki görünürlük, kitap, travma anlatısının yalnızca terapi odasında kalmadığını, ceza adaleti sisteminde de ciddi sorular doğurduğunu gösterir. Haynes'in babasını işlediği suçlar nedeniyle yargı önüne çıkarma çabası, hatırlama, tanıklık, güvenilirlik ve mağdurun korunması gibi konuları öne taşır. Kaynaklarda Haynes'in alterlerinin mahkemede ifade vermesine izin veren tarihi nitelikte bir karardan söz edilir. Bu gelişme eserin hukuki boyutunu özellikle önemli kılar. Dissosiyasyon yaşayan bir kişinin farklı bellek parçalarına, duygusal tepkilere veya anlatım biçimlerine sahip olması, onun anlatısının peşinen geçersiz sayılması anlamına gelmez. Buna karşılık kitap, travma davalarının kolay ya da otomatik biçimde çözüldüğü izlenimini de vermez. Adalet arayışı yıllar sürer, inanılma ihtiyacı belirleyicidir ve polis desteği gibi kurumlar arası temaslar büyük önem taşır. Bu çerçeve, polisler, hukukçular ve mağdur destek çalışanları için travma bilgili yaklaşımın neden gerekli olduğunu düşündürür. Travmanın davranış ve anlatı üzerindeki etkisini bilmek, tutarsız görünen bir beyanı hemen yalan olarak yorumlamamak anlamına gelir. Kitabın katkısı, hukuk sisteminin klinik gerçeklikleri hesaba katarken delil standartlarını koruması gerektiğine işaret etmesidir. Böylece mağdurun sesi, yalnızca duygusal bir anlatı değil, ciddiyetle değerlendirilmesi gereken bir tanıklık haline gelir. Dördüncü olarak, sessizliği kırmanın bedeli ve mağdur anlatısının etik sınırları, Haynes'in anlatısı. İstismar hakkında konuşmanın tek başına iyileştirici ve kolay bir eylem olmadığı gerçeğini açıkça hissettirir. Bir mağdurun yaşadıklarını anlatması. Geçmişe yeniden temas etmeyi, çevrenin kuşkusunu, hukuki süreçlerin baskısını ve kamusal görünürlüğün sonuçlarını beraberinde getirebilir. Bu yüzden kitabın temel mesajı herkesi aynı biçimde konuşmaya çağırmak değildir, daha çok. Sessizliğin çoğu zaman failleri koruyan koşullarla bağlantılı olduğunu ve mağdurların konuşup konuşmama kararına saygı duyulması gerektiğini ortaya koyar. Haynes'in sesini duyurması, kendi koşullarında yürüttüğü uzun mücadeleyle anlam kazanır. Okur açısından etik sorumluluk da burada başlar. Ağır istismar anlatılarını tüketilecek sarsıcı içerikler gibi okumak yerine, kişinin öznelliğine, mahremiyetine ve anlatının sınırlarına dikkat etmek gerekir. Kitabın dili ve psikiyatrik eşlik, yaşananların yalnızca şok edici yönlerine odaklanmaktan kaçınmaya yardım eder. Yakınları için de önemli bir çıkarım vardır. Travma yaşayan birine destek vermek, ayrıntı talep etmek veya hızlı bir açıklama beklemek değildir. İnanmak, güvenliği öncelemek, baskı kurmamak ve gerektiğinde uzman desteğine yönlendirmek daha sağlıklı tepkilerdir. Bu yönüyle eser, tanıklığın değerini savunurken anlatmanın kontrolünün mağdurda kalması gerektiğini vurgulayan bir etik çerçeve sunar. Son olarak, hayatta kalmanın ötesinde kimlik ve gündelik yaşamı yeniden kurmak, kitabın son derece ağır malzemesine rağmen odağı yalnızca geçmişteki şiddet değildir. Haynes'in yaşam kurma çabası, travma sonrasında iyileşmenin tek bir an, tek bir mahkeme kararı ya da tek bir teşhiste tamamlanmadığını gösterir. Güvenli ilişkiler, uzun süreli psikiyatrik destek, eğitim ve kişinin kendi hayatı üzerinde söz sahibi olabilmesi. Bu sürecin birbirini tamamlayan boyutları olarak belirir. Haynes'in psikoloji, hukuk çalışmaları ve suç mağdurları üzerine doktora yapmış olması, deneyimini kamusal bilgiye dönüştürme iradesini de yansıtır. Yine de kitap, eğitim başarısını ya da hukuki sonucu herkes için geçerli bir iyileşme ölçütü olarak sunmaz. Travma sonrası yaşamın doğrusal ilerlemediği, farklı kişilerin farklı kaynaklara ve hızlara ihtiyaç duyduğu anlaşılır. Diyad bağlamında da amaç, kişiyi dışarıdan normal kabul edilen tek bir kalıba zorlamak değildir. Daha güvenli, daha işlevsel ve kişinin değerleriyle uyumlu bir yaşam kurabilmek asıl meseledir. Bu yaklaşım, travmayı yalnızca zarar ve semptomlar üzerinden tanımlayan anlatılardan ayrılır. Okura, kişinin geçmişinde yaşananlar kadar bugün kurabildiği ilişkiler, seçimler ve anlamlar üzerinden de görülmesi gerektiğini hatırlatır. Böylece anı kitabı, hayatta kalmayı pasif bir dayanma hali değil, uzun vadeli bir öznelleşme ve yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirir. Sonuç olarak, yeşil elbiseli kız, ağır çocukluk istismarı, dissosiyatif kimlik bozukluğu ve ceza adaletiyle ilgilenen okurlar için anlamlı. Fakat duygusal açıdan zorlayıcı bir kitaptır. Ruh sağlığı uzmanları, psikoloji ve hukuk öğrencileri, polislik ve mağdur destek alanında çalışanlar. Travma konusunda daha bilgili bir yaklaşım geliştirmek isteyenler eserden özellikle yararlanabilir. İstismar deneyimi yaşamış kişiler ve yakınları içinde tanınma duygusu sağlayabilir. Ancak içerdiği şiddet ve cinsel suç anlatıları nedeniyle kişisel tetikleyiciler dikkate alınarak gerekirse destekle okunmalıdır. Kitabın pratik değeri, dissosiyasyonun güvenilir olmayan ya da anlaşılmaz bir davranış olarak damgalanmasına karşı daha dikkatli düşünmeyi teşvik etmesidir. Entelektüel düzeyde ise bellek, kimlik, tanıklık ve hukuk arasındaki ilişkiyi somut bir vaka üzerinden tartışmaya açar. Benzer travma anılarından farkı, Haynes'in birinci elden anlatısını doktor. Blair West'in uzun süreli klinik perspektifiyle birleştirmesi ve hukuki mücadeleye geniş yer vermesidir. Bu birleşim, eseri ne yalnızca bir mağduriyet öyküsü ne de yalnızca DID hakkında popüler bir açıklama yapar. Kitap, travmanın kişiyi nasıl etkileyebileceğini anlatırken, mağdurun iradesini, karmaşıklığını ve hak arama kapasitesini de merkezde tutar. Bu nedenle kolay bir okuma vaat etmeyen ama travma hakkında daha özenli ve daha az önyargılı bir kavrayış sunan bir anı kitabı olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz George Blair West kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.